Ayrım 9.
Savaşçıya niçin Beşiktaşlısın diye sorarsan, savaşçı Beşiktaşlı olmanın anlamını bu bütün içinde sana verir. Aynı şekilde savaşçıya niçin mutlusun diye sorarsan, savaşçı mutlu olmanın anlamını bu bütün içinde verir. Yani savaşçının mutluluğu evren içinde yerini almış, ilişkiler ağı içinde her şeyle temasını kurmuş anlamlı bir mutluluktur. Sıradan insanın mutluluğu bütünden kopuk, bağımlı bir mutluluktur. X olmazsa ben mutlu olamam yaklaşımı vardır. Beşiktaş takımı olmazsa evrenin bütünü onu ilgilendirmez ve mutlu olamaz. Savaşçı sırf mutlu olmak için mutlu olan biri değil. Bu söylediklerim açıklık getiriyor mu? Getiriyor. Savaşçının her sözü, her eylemi niyetinin saflığı içinde biçimlenmiş olduğu için büyük resim içinde yerini almış, büyük resimle ilişkisi kurulmuş bir söz ve eylem olacaktır. Bu nedenle savaşçının hayatı tümüyle anlamlı bir yaşamdır. Böylesine anlamla dop dolu bir yaşamın mutluluk dolu bir yaşam olacağını da görmek zor değil. Arif Bey, içimdeki bir sıkıntıdan başlayarak önemli bir açıklığa kavuşmuş olduk. Dinlemenizin ve etkileşiminizin kalitesi için teşekkür ediyorum. Sağ olun Doğan Bey. Bu sözlerinizi duyunca kendime güvenim artıyor. Kabahat hep erkeklerde. Bu noktada Arif Bey'e Amerikalı psikolog Nathaniel Brandon'ın terapiye gelen bir kadınla ilgili gözlemlerini aktardım. Kadına uydurma isim olarak Elsie adını vermiş. Elsie birçok kereler kocasına olan sadakatini koruyamadığını, kocasının şimdi bunun farkında olduğunu, evliliklerinin tehlikeye girdiğini söyleyerek terapiye başlamak istemiş. Diğer erkeklerle cinsel ilişkisi hep kendisi alkollüyken olmuş. Kendisine sorumluluktan kaçmak için içmiş olabileceği sorulunca, bir kadın istediği zaman biraz içebilmeli ve biraz flört edebilmeli ama erkekler zorla sahip olmak istiyorlar, kadının hayırına kulak asmıyorlar diye cevap veriyor. Terapist kadından bu erkeklere cesaret verecek herhangi bir şey yapıp yapmadığını hatırlamasını isteyince, suçu bana mı atıyorsunuz diye terapiste bayağı sinirlenmiş. Bu konuşmaların sonunda ortaya çıkan durum şu oluyor: kadın başka erkeklerle cinsel ilişki kurmasının tüm sorumluluğunu o erkeklere yüklüyor. Kendi davranışlarından herhangi bir sorumluluk almak ihtiyacını görmüyor. Daha doğrusu kendisinin bir sorumluluğu olabileceği olasılığını aklına bile getirmiyor. Terapist bu tür cinsel ilişkide kendisinin de sorumlu olabileceği olasılığını ortaya atınca, savunucu bir tavır içinde terapiste kızıyor. Yazar durumu şöyle özetliyor: Elsie'ye göre sorunun tüm sorumlusu partideki erkekler. Kendini tutamayan, saldırgan erkekler. Gayet tabii evliliğimi kurtarmak istiyorum. Gayet tabii kocamı seviyorum ve onu üzdüğüm için mutsuzum diyor ama sonunda kendisinin bir sorumluluğu olduğunu kabul etmiyor. Terapist daha derinlere inecek teknikler kullanmaya başlayınca, bu tekniklerin yapay olduğunu söyleyerek kendisine uygulanmasını istememiş ve birkaç teşebbüsten sonra terapiyi bırakmış. Terapisti diyor ki, Elsie çaresiz bir mazlum olduğuna kendini ikna etmişti. İçkinin etkisi altında kurduğu cinsel davranışından kendisini sorumlu tutulamayacağında ısrar ediyordu. Benim elimden ne gelir, çaresizim düşüncesine okyanusa düşen birinin can yeleğine yapışması gibi sarılmıştı. Ama maalesef sarıldığı bu yelek onu yaşam okyanusunda boğacak olan şeyin ta kendisiydi. Dipnot, Nathaniel Brandon Taking Responsibility, sayfa 100. Doğan Bey, bu verdiğiniz örnekte Elsie adındaki kadın kendi yaşamından sorumluluk almaya başlamadıkça terapi başarılı olabilir mi? Olamaz. Burada kadının ilk adımı ortama getirdiği bilinçten sorumluluk almak olacaktır. Ancak bu adımdan sonra terapist ile kadın arasında anlamlı bir iletişim başlayabilir. Peki kocası ne demiş? Bilmiyorum. Brandon kitabında kocanın ne dediğinden veya kocanın nasıl davrandığından bahsetmiyor. Sizce o kadının kocası ne yaparsa doğru davranmış olur? Durdum. Arif Bey'e baktım, gülmeye başladım. O da bana baktı gülümseyerek, tuhaf bir şey mi söyledim hocam diye sordu. Kendisine şu anda ortama nasıl bir bilinç getirdiğini gözlemesini istedim. Aramızda şöyle bir konuşma yer aldı. Kocasının ne düşündüğünü, ne yaptığını merak ettim. Niçin? Hiç öylesine merak ettim. Bir savaşçı tutumu içinde ol. Stratejik bir yaşam yaşadığını düşün. Savaşçı hiç öylesine merak ettim demez. Sürekli niyetinin farkındadır. Evet, bu kadının kocasının ne düşündüğünü, ne yaptığını niçin merak ettin? Aslında hem kadını hem de kocasına kızdım. Evet, anlıyorum. Ben de böyle tahmin etmiştim. Bu kadın benim karım olsa bir dakika bu kadınla evli kalmazdım diye düşündüm. Şerefli olan bir erkek biraz kafayı çektikten sonra başka erkeklerle yatan bir kadınla evli kalamaz diye düşündüm. Şöyle bir anlamı ifade etmek soruyu sormandaki temel niyet olabilir mi? Böylesine sorumsuz bir kadınla evli olmaya devam eden bir erkeğin de aile anlayışında, erkeklik anlayışında, namus anlayışında bir eksiklik var. Sorun sadece kadının değil. Evet, söylemek istediğim gerçekten bu. Aynı zamanda bu erkeğe karşı biraz kızgınlık hissettin mi? Ettim, biraz değil bayağı kızgınlık hissettim. Tamam, anladım, teşekkür ederim. Ama ben anlamadım. Ben hala kendimi o havada hissediyorum. Neyi söylemek istediğinizi anlayamadım. Söylemek istediğimden ziyade farkına varmanızı istediğim sizin niyetinizdi. O anda o kadının kocası durumunda olmaya devam eden adama içinizde bir kızgınlık vardı. Ama bu kızgınlığın tam bilincinde değildiniz veya bu kızgınlığın doğrudan ifade edilmesine uygun olmadığını düşündünüz ve bu konuyu sizce o kadının kocası ne yaparsa doğru davranmış olur gibi bir soru ile ifade ettiniz. Doğru, öyle yaptım. Peki savaşçı nasıl davranırdı? Gerçekten bir savaşçı bilinci içinde olsaydınız. Kadının kocasına karşı duyduğunuz rahatsızlığın farkına varırdınız. Daha sonra bu rahatsızlığın temelinde sizin çok derinlerde inandığınız erkeklik özdeşiminin bir parçası haline gelmiş, erkeklik onuru, şerefi, gururu diyebileceğimiz temel değerlerin çiğnenmiş olmasından kaynaklanan bir kızgınlık duyduğunuzu keşfedebilirdiniz. Daha sonra erkeklik onuru, şerefi, gururu diyebileceğimiz temel değerlerin Türk kültüründen kaynaklandığının farkına varır ve Amerikan kültüründe erkeklerin bu değerleri farklı algılayabileceğini düşünürdünüz. Şu ihtimale de açık olurdunuz. Belki bu adam karısına olan sevgisini, erkeklik gururunu, onurunu karısının zor günlerinde onun gelişmesi için onun yanında olarak onu destekleyerek ifade ediyordur. Böyle bir ihtimal aklınıza gelince de bilmeden insanları yargılamanın ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun bilincine varır ve dürüst bir savaşçı olarak yargılamamayı ama anlamayı tercih ederdiniz. Vay be! Ne? Savaşçı olmak öyle kolay bir iş değil. Muazzam bir bilinç gerektiriyor. Bilincini geliştirmeye kendini adamışsan bilincin zaman içinde gelişir. Ama önce kişinin kendi bilincini geliştirmekten sorumluluk alması gerekir, öyle değil mi? Evet. Yandaki dar sokağa çıkan ve tuvaletlerin bulunduğu kapıdan bir adam girdi. Yürüyüşü, bedeninin duruşu, hal ve tavrı, ben efendiyim diyor. Asık suratlı ama kendisi asık suratlı olduğunu farkında değil. O kadar yerleşmiş ki asık suratlı olmak, onun doğal varoluşunun bir parçası haline gelmiş. Bu duruş, bu yüz ifadesi, bu yürüyüş onun kesinlikle özgün bir parçası haline gelmiş. Salına salına yürüdü, sağa sola baktı. Yürüyerek öbür kapıdan ana yola doğru gitti. Arif Bey'le sularımızı içtik, biraz sessiz kaldık. Daha sonra beraberce Sultanahmet'e doğru yürümeye başladık. Önümüzdeki hafta yine Sultanahmet'te buluşmaya karar verdik. Arif Bey Caferiye Medresesi adında bir yer duymuş. Oraya gitme teklifinde bulundu, kabul ettim. Konumuz ne diye sordu, gülümsedim. Ölüm bilinci dedim. O da gülümsedi. Caferiye o konu için uygun dedi. Arif Bey Laleli'deki bir arkadaşına uğrayacakmış, el sıkıştık ve ayrıldık. Bölüm 7. Ölüm Bilinci. Arif Bey ile Ayasofya önünde buluştuk ve Ayasofya'yı sağımızda bırakarak ilerlemeye başladık. Caferiye sokağına girdik, biraz ileride solda Caferiye Medresesi göründü. Cafer Ağa Medresesi'ne gitmek için soldaki Soğuk Kuyu Çıkmazı adlı dar sokağa girdiğimizde solumuzda eski bir duvarla sağımızda beyaz badanalı bir duvar arasındaki basamaklı taş bir yolda aşağıya doğru ilerliyoruz. Havada yoğun bir rutubet kokusu var. Karşımıza bir tabela çıkıyor, üzerinde Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Cafer Ağa Medresesi Uygulamalı Sanatlar Merkezi yazılı. Hemen girişte çiçekler dikkati çekiyor. Avlu tipik medrese avlusu. Çepeçevre küçük odalar, avluya masalar ve sandalyeler konmuş. Arif Bey ile beraber odalara bakarak yürürken genç garson gülümseyerek yanımıza geldi ve bize yardımcı olacağını düşündüğü broşürü verdi. Normal büyüklükteki bir dosya kağıdının üçe katlanmasıyla oluşan broşürün kapağında giriş kapısından çekilmiş bir resim var ve resmin üstünde vakfın adı yazılı. Bu kapağın arkasındaki sayfanın üst yarısına iki resim koymuşlar. İlk resim onarılmış bir kapı ve kapı üstündeki ve yanlarındaki Arap harfleriyle yazılmış yazıları gösteriyor. Eski yazı bilmeyenin anlayabileceği herhangi bir bilgi yok. Alttaki resimde ise kahvehane haline getirilmiş avlunun resmi var. Resimlerin altında ve diğer sayfalarda medrese ile ilgili tarihi bilgi var. Garsonla ayakta konuşurken mercimek çorbanız var mı diye sordum. Ben mercimek çorbası istedim, Arif orta şekerli bir Türk kahvesi söyledi. Avludaki giriş kapısının hemen sağına düşen duvara yakın bir masaya oturdum. Avlunun üstü açık kırmızı beyaz şeritleri olan tentelerle kapatılarak güneşten ve yağmurdan korunmuş. Masalar sıkışık değil, gayet rahat mesafelerle avluya serpiştirilmiş. Neler hissediyorsun? Bugünkü konumuz ne Doğan Bey, ne üzerine konuşacağız? Konuya girmeden önce şöyle çevrene bir bakmanı istiyorum. Çevreme bakıyorum, insanlar, nesneler, hareketler görüyorum. Özellikle bakmamı istediğiniz bir şey var mı? Senin dikkatini çeken, ilgini çeken bir şey var mı? Şu genç kızın gülüşü içimi ısıtıyor, onun farkındayım. O kadar temiz bir yüzü ve o kadar sıcak ve içten bir gülüşü var ki gözüm kendiliğinden ona gidiyor. Evet, şu 14-15 yaşında görünen kızdan söz ediyorsun değil mi? Evet, benim de dikkatimi çekti. Şimdi o kıza iki türlü bakmanı istiyorum. Varsay ki bu genç kız her gün buraya geliyor ve bu saatlerde buraya oturuyor. Yılın hangi ayında, ayın hangi günü buraya gelirsen gel, bu kızı burada böyle güler yüzüyle görebilme olanağım var. Bu anlayış içinde kıza bak. Peki o gözle bakıyorum. Ben bu güler yüzlü kızı istediğim zaman görebilme şansına sahibim diye düşünerek bakıyorum. Böyle bakarken hissettiklerini aklında tut. Peki. Bir süre sustum. Arif Bey bir ara gözlerini kapadı. Neler hissettiğini iyice kavramaya çalışıyordu. Ona duygularını gözlemek için yeteri kadar zaman verdikten sonra konuşmaya devam ettim. Şimdi aynı kıza şöyle bakmanı istiyorum. Bu kızın ölümcül bir hastalığa yakalandığını biliyorsun. Şu anda gördüğüm bu cıvıl cıvıl kızın ancak bir haftalık ömrü var. Çevresindekiler söylememişler. Öleceğini bilmiyor. Fakat biliyorsun. Şimdi kıza bak. İçim burkuldu Doğan Bey. İnşallah böyle bir hastalığa hiç yakalanmaz. O kadar genç ki, o kadar hayat dolu ki. Ama sen öleceğini biliyormuşsun gibi ona bak. Peki şimdi o gözle bakıyorum. İçim hüzünle doldu. Her zaman görebileceğin biri olarak baktığında hissettiklerinle, bir hafta sonra ölecek biri diye baktığında hissettiklerin arasında fark oldu mu? Hem de nasıl? İlkinde yüzeyseldim, şimdi ise bütün dikkatimle bakıyorum. Şimdi o kızın tam anlamıyla farkındayım. Onun varlığını tümüyle algılıyorum. Her davranışını, her hareketini en ince ayrıntılarıyla gördüğümün farkındayım. Kendi duygularımın farkındayım. Şu anın farkındayım. Bu noktada Arif Bey gözlerini kıstı, bana baktı. Önemli bir şeyi keşfeden bir insanın heyecanı içinde konuşmaya devam etti. Evet, belki de en önemlisi bu. Şimdi ve burada olduğumu, yaşadığımı ve bir daha geri gelmeyecek şekilde şu anda var olduğumu farkındayım. Hangi algılaman daha zengindi? İkincisi. Hangisinde duyguların daha yoğundu? İkincisinde. Ve hangi algılamanda genç kız daha dikkate değer, bakmaya, üzerinde düşünmeye değerdi? Yine ikincisinde. Peki niçin? Çünkü onu bir daha göremeyeceğimin farkına vardım. Bir daha şu anı yaşayamayacağımın farkına vardım. İçimde bulunduğum şu anın ve onun tekliği çok belirginleşti. Çorba ve kahve geldi. Arif Bey, şu kahvenin gelişi duygularımın içine etti. Kendimi birdenbire adi biri gibi gördüm dedi. Böyle hassas duygulardan söz ederken çorba ve kahve ile iştigal etmek bana da tuhaf bir his vermişti. Aynı duyguları paylaşıyormuşuz. Bir süre çorbamı içtim, sessiz kaldık. Daha sonra konuşmaya başladım. Ben de sizinle beraber aynı deneyi hayalimde yaptım. Ben de sizin söylediklerinizin aynısını yaşadım. Fakat şimdi bana ne oldu biliyor musunuz Doğan Bey? Gözümü kızdan ayıramıyorum. Çünkü şu anın bir daha hiç tekrar etmeyeceğini gerçekten düşünmeye başladım. Evet, anlıyorum. Aslında gerçek olan da bu değil mi? Yani şu an kendine özgü ve tek. Sen ve ben bir daha şu evrende aynı durumda, aynı çevre, olaylar ve etkileşimler içinde bulunmayacağız. Örneğin şu kız bir daha çevremizde yer almayacak. Şimdi ve buranın tekliğinin bilincinde olmak bu. Anlıyorum. Aslında yaşamımın tüm anları tek ve kendine özgü ama ben bunun bilincinde değilim. Bu güler yüzlü kıza iki türlü bakınca bunun bilincine vardım. Arif Bey'le göz göze geldik. Yaptırdığım egzersizin amacının bu olduğunu farkındaydı. Daha önce gözlediğimiz kız 6 kişilik bir grupla beraberdi. 20'li yaşlarda 3 genç kız ve yine aynı yaşlarda 2 delikanlı ile birlikteydi. O grubun neşesini sanki o getiriyordu. Masalarına serpilmiş bir demet çiçek gibi herkesin ruhuna dokunuyordu. Pişmanlık duygusu. Bilincine varmaktan söz ediyordunuz Arif Bey. Çok sık olmasa da ara sıra bu farkına varma olur ama bazen geç olur. Bir terapist 47 yaşındaki bir tarih profesörünün öyküsünü şöyle anlatır. Karısıyla ilişkisi hakkında konuşmak için bana geldi. Karısını çok sevdiği halde ona farkında olmadan çok değişik biçimlerde kabalık yaptığını düşünüyordu. Karısı kendisi için önemli bir konuda profesörle konuşmak istediği zaman genellikle çok meşgul olduğunu, yarı kulakla dinlediğini ve doğru dürüst cevap vermediğini belirtti. Karısı bir arzusunu belirttiğinde gülümseyerek karısına baktığını ama konuyu hemen değiştirerek başka şeyler konuştuğunu ve karısının arzusunu yerine getirmediğini söyledi. Karısı kendisiyle hemfikir olmadığı zamanlarda onun ne söylediğine dikkat etmediğini, aksine başka bir konuyu atlayarak kendisini konuşmaya devam ettiğini anlattı. Karısı bu sözlerinle beni kırıyorsun dediğinde çoğu kere buna önem vermediğini, özür dilemediğini, geçiştirdiğini ve bir süre sonra unutup gittiğini ifade etti. Tarih profesörü karısını sevdiğini söyledi. Havasında olduğu zaman son derece eli açık, düşünceli ve destekleyen biriydi. Kafasında karısını seviyor sayıyordu ama davranışlarında bunu göstermiyordu. Kendi iç dünyasında sevdiği kadınla gerçekte etkileşimde bulunduğu kadın sanki iki farklı yaratıktı. Sanki gün be gün yaşamında karısı yer almıyordu. Yaşamını onunla paylaşmıyordu. Bir süre sonra kadın hastalandı ve öldü. Böylelikle kadın profesörün hayatından çıkmış oldu. Karısının mezarının başında durduğunda profesör farkına vardı ki karısı hayattayken onunla birlikte olmadı. Hep kendi kafasının içinde bir yerlerde hayal içindeydi. Karısı toprağa gömülmeden önce o karısını yaşamından çıkarıp bir yerlere gömmüş olduğunu gördü. Sevginin başaramadığını ölüm başarmıştı. İçine gömüldüğü dünyadan çıkartıp profesörün gerçek yaşamla ilişkisini kurmasını sağlamıştı. Dipnot: Nathaniel Brandon, The Art of Living Consciously, sayfa 11. Bugünkü konumuz bu değil mi Doğan Bey? Evet, bugünkü konumuz ölüm bilinci. Savaşçının sahip olması gereken bir bilinç bu, öyle mi? Sıradan insanı savaşçı yapmaya götüren ilk adımlardan birini oluşturur bu bilinç. Sıradan insan ölümünün bilincinde değil mi? Sıradan insan biraz önce anlattığım öyküdeki tarih profesörünün karısını sevdiği türden ölümün bilincinde. Yani sözde bir bilinç. Evet, sözde bir bilinç. Özellikle bizim kültürde bu fani dünyada değer mi böyle yapmak? Nasıl olsa hepimizin sonu ölüm. Dünya malı dünyada kalır gibi laflarda kalan bir bilinç. Yani söyleyenler bu söylediklerinin anlamını gerçekten kavramış değiller. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Bunu söylemek istiyorum. Sıradan insan bu yaşamın geçici olduğunu, bir sonu olduğunu, ölümün her an her yerde yaşama son verebileceğini tam kavrayamamıştır. Henüz yaşamın sınırlı oluşunun bilincinde değildir. Savaşçı, savaşçı ölümünün bilincindedir. Hatırlıyorsun, daha önceki konuşmamızda Don Juan'ın Carlos ile konuşmasında örnekler vermiştim. Don Juan'a göre yaşamından sorumluluk almanın temelinde kişinin ölümünün bilinci yatar. Ne demişti? Ama sen sanki ölümsüzsün. Ölümsüz insanın kararları iptal edilebilir, pişmanlık duyulabilir veya kuşku duyulabilir. Ölümün avcılık yaptığı bir dünyada kuşku ve pişmanlık için zaman yok, ancak kararlar için zaman var. Evet, hatırlıyorum. Martin Heidegger bir varoluşçu filozoftur ve o da aynı Don Juan gibi ölüm bilinciyle ilgilenir. Heidegger'in düşüncesini kısaca şöyle ifade edebiliriz. Yaşamın sınırlı oluşu beni geçmişin zincirinden kurtarır ve geleceği serbest bırakır. Eğer ölümün her an ve her yerden gelebileceğini kabul edersem, cinciliğimden gelen şimdi ve buradaya ilişkin tembelliğim kaybolur. Kısa bir süre burada olmamın bilincinde olarak bu yaşamda yapmak istediklerimi hemen şimdi ve burada başlamanın ötesinde başka bir yolum olmadığını görürüm. Ama genellikle ne yaparım? Gerçekten yaşamayı gelecekte bir zamana atarım ve tek şansım olan şimdi ve burada tembelliğime devam ederim. Ölümden mış gibi sözde konuşmak ile yaşamın her an bitebileceğinin bilincinde olmak, savaşçı ile sıradan insan arasındaki fark mı oluyor? Şekil zemin ilişkisi. Böyle söyleyince savaşçı ile sıradan insan arasında bir tek fark varmış ve o da ölüm bilinciymiş gibi bir anlam çıkar. Bu doğru değil. Sıradan insan ile savaşçı arasında birçok fark vardır ve bunlardan en önemlilerinden biri savaşçının ölüm bilincidir. Savaşçı eylemini bu bilinç içinde oluşturur. Savaşçı ölümden konuşmaz. Savaşçı ölümünü hiç unutmaz. Her düşüncesi, her sözü, her eylemi bu zemin üzerine inşa edilmiştir. Algılamadaki şekil ve zemin ilişkisinden mi bahsediyorsunuz? Evet, hatırlıyor musunuz? Algıdan bahsederken hem vazo hem de iki insan portresi olarak algılanan bir resim vardı. Evet, hatırlıyorum. O resimde vazo mu yoksa insan yüzü mü göreceğinizi belirleyen temel faktör neyi zemin olarak kabul ettiğinizdi. Eğer beyazı zemin olarak kabul ederseniz başka, siyah zemini kabul ederseniz bir başka algılıyordunuz. Sıradan insan sonsuz yaşamı zemin kabul ederek günlük yaşamını anlamlandırırken savaşçı her an ölüm bilincini zemin kabul ederek günlük yaşamını anlamlandırıyor. Evet, genellikle bizim kültürde ölümden pek konuşulmaz ama Amerikan kültürüne göre biz daha açığız. Bizim halkımız ölüm konusunda daha gerçekçi bir tavır içinde. Ama ölümden konuşmak, gerçekçi bir tavır içinde olmak ölüm bilincinin gelişmesine yol açmayabilir. Savaşçının farklılığı bu bilinçte. Don Juan Carlos'u ölümden geçenlerde söz ettiğinin dışında söz etmiş mi? Evet, etmiş. Bugün ölüm bilincinden konuşacağımızı bildiğim için hazırlıklı geldim. Çorbamın yarısını bitirmiştim. İştahım kalmamıştı. Garson, tamam mısınız diye sordu. Başımı salladım. Don Juan Carlos'la. Çantamdan Carlos Castaneda'nın yazmış olduğu kitapları çıkardım. İşaretlemiş olduğum yerler üzerinde Arif Bey'le konuşmaya başladım. Bir keresinde Carlos kafasını karışık olduğundan, neye nasıl karar vereceğini bilmediğinden söz eder. Don Juan'la aralarında şöyle bir konuşma geçer. Savaşçı kafası karıştığı zaman ölümünü düşünür. Bu söz üzerine Carlos, ama Don Juan, insanın ölümünü düşünmesi daha zor. Birçok insan için ölüm uzakta ve belirsiz bir şey. Birçoğumuz ölümümüzü hiç düşünmeyiz der. Neden düşünülmesin? Neden düşünelim ki? Çok basit der Don Juan. Çünkü ölüm düşüncesi insanoğlunun ruhuna çeki düzen veren tek şeydir. Bir keresinde Kuzey Meksika dağlarında beraber gezerken konu yine ölüm kavramına gelir. Don Juan şöyle der. Savaşçı olmak isteyen kişi önce ölümünün bilincine ulaşmalıdır. Sıradan insan ölümünü düşünmeye başladığı zaman kendinden başka hiçbir şey düşünemez hale gelir. Yatar kalkar kendini düşünmeye başlar ve böylece bir nevi felce uğrar. Savaşçı ise ölümünün bilincine vardıktan sonra onunla ilgilenmemeyi öğrenir. Böylece sürekli kendini düşüneceği yerde kendinin diğer hiçbir yaratıktan farklı olmadığını anlamaya başlar. Tarafsız kalmayı öğrenmiş kişi ölümünün bilincinde olarak yapabileceği tek şeyin almış olduğu bilinçli kararları uygulamak olduğunu bilir. Son derece bilinçli olarak seçimlerini yapar ve bu seçimlerin kimsenin değil kendisinin sorumluluğu olduğunu bilir. Kararını verdikten sonra ok yaydan çıkmıştır. Artık pişmanlığa geri dönüşe yer yoktur. Böylece savaşçı stratejik bir yaşam içinde verdiği kararlar ve eylemleriyle baş başadır. Yeniden ortama getirilen bilinç. Arif Bey düşünceli bir tavırla savaşçı olmak kolay bir iş değil dedi. Sessizce kafamı salladım. Arif Bey düşünceye dalmıştı. Onun düşüncesini kesmemek için sessizce tuvalete gittim geldim. Geldiğimde hala düşünüyordu. Biliyor musunuz Doğan Bey diye konuşmaya başladı. Beni en düşündüren şey verilen kararların bilinçli verilmesi ve o kararlardan pişmanlık duymadan kişinin tüm gücüyle eyleme geçirmesi. Kendi eksikliğimi en çok burada görüyorum. Yani pişmanlık ve karar değiştirme sık sık başınıza gelen şeyler öyle mi? Evet, öğretmenlik kararımda da aynı şey oldu. Hatırlıyorsunuz, sizinle ilk konuşmaya başladığım zaman öğretmen olmaya karar vermiş olmaktan pişmanlık duymaya başlamıştım. Hatırlıyorum Arif Bey, aynı şey benim de sık sık başıma geliyor. Ve böylesine sık sık pişmanlık duymamı henüz savaşçı olmaktan uzak olmamın bir göstergesi olarak görüyorum. Siz de sık sık pişman oluyor musunuz aldığınız kararlardan? Evet, önceleri daha sık pişmanlık duyan biriydim. Şimdi azaldı ama hala pişmanlık duyduğum kararlar alıyorum. Neden yapıyoruz bunu? Neden mi pişman oluyoruz? Evet, neden pişman olduğumuz kararlar alıyoruz? Ben kendimi gözlediğim zaman en temel neden ortama getirdiğim bilinçteki eksiklik. Bunu biraz açar mısınız? Karar verirken karar verdiğim konuda derinlemesine düşünüp gözlemler yapmadan aceleyle karar veriyorum. Peki bunun temelinde ne yatıyor? Karar verdiğim konudaki gerçek niyetimin ne olduğunun bilincinde olmamam. Çoğu kere bana derinlerde pek anlam ifade etmeyen şeyleri başkalarını memnun etmek için yapmaya karar veriyorum. Daha sonra yaptığım şeyin benim için anlamsız olduğunu kavramaya başlayınca pişmanlık duyuyorum. Peki bunun çaresi ne Doğan Bey? Çünkü pişman olduğum zamanlarda sık sık ben de sizin gibi hissettim. Yani gerçekten yapmayı istemediğim bir şeyi yaparken pişmanlık duydum. Sanırım şurada gördüğümüz insanların %99'undan fazlası bu durumdadır. Böyle deyince yeniden etrafımıza baktık. Üç masa önümüzde oturan insanlardan birini Arif Bey tanıdı. Cuma akşamları oynayan Baba Evi adlı bir dizide Ebru ustası olarak rol alıyormuş. Oturan gözlüklü kişinin o olduğunu söyledi. Gerçekten Ebru ustası mıdır yoksa sadece rol olarak mı oynuyor bilmiyorum dedi. Ebru sanatının ne olduğunu sordum. Su üzerine boyaların konulması ve su üstündeki bu renklerden üretilen desenin kağıda aktarılması şeklinde bir açıklama yaptı. Biz çevreye bakarken medrese avlusuna genç bir kız ve bir erkek geldi ve ortadaki masaya oturdular. Kızın üzerinde kırmızı renkli bir penye ve kot pantolon var. Kız oğlanla daha ilgiliydi. Sanki onun daha çok anlatacağı vardı. Oğlan pek aldırmaz bir tavır içindeydi. Olumsuz değildi ama durgun, olağan bir tavır içindeydi. Kız gülerek ona bir şeyler anlatıyordu. Kızın gözleri cıvıl cıvıl parlıyordu. Oğlan ara sıra birkaç kelimeyle katılıyordu. Yanımızdan orta yaşlı bir garson geçerken medresenin dışından bir gürültü geldi. Sanki 4-5 erkek kavga ediyormuş gibi bir bağırışma duydum. Garson, "Hah, gol attık galiba," dedi. Garsona elimde olmadan "Bugün maç mı var?" diye sordum. Garson, "Bugün saat 5'te var ya, İrlanda ile oynuyoruz ya," dedi. Garson bu sözleri öyle söyledi ki bizim bu bilgileri normal olarak bilmemizi bekliyordu ve bilmediğimizden dolayı da "Siz ne biçim adamsınız?" gibi bir tavırla konuşmuştu. "Peki ne durumda?" diye sorduğumda "Bunu alırsak Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacağız." gibi önemli gördüğü bir durumu açıkladı ve önemli bir bilgiyi paylaşmış insan edasıyla çay ocağına doğru yürüdü. Yaşam çevremizde şu an tüm sıradanlığı ile devam ediyordu. Öbür yandan benim sıradan algıladığım bu süreçlerin hepsi anlaşılamayacak kadar karmaşık, demli, girift ve çok yönlüydü. Ve biz bu süreci anlamaya çalışıyorduk. "Ama niye?" diye sordu Arif Bey ve bu soruyla başlayan konuşmamız devam etti. Çünkü ait olma birey olma dansında ait olma ağır basıyor. Niye ağır basıyor? Neden insanların çoğunluğunda birey olma ağır basmıyor da ait olma ağır basıyor? Ben bizim toplumumuz için konuşuyorum. Biz yetiştirilirken el alem ne der diye yetiştirildik. Evet, aman başkası görmesin sonra ayıp olur en sık duyduğum laflardan biriydi. Peki şimdi bunu biliyor olmak bizim sorunumuzu çözmemize yetmiyor mu? Düşün ki tüm ömrünü başkası ne der diye yaşamış, ona göre meslek seçmiş, evlenmiş, çocuk yetiştirmiş, komşu edinmiş, arkadaş edinmişsin. Bunları böyle bir anda değiştirmek kolay değil. O zaman bizim toplumdan savaşçı çıkması daha mı zor? Eğer Amerika ile karşılaştırarak böyle bir söz söylüyorsan cevabım hayır. Ama onlar ait olmaya bizim kadar önem vermiyorlar. Doğru. Onlar ait olmaya bizim kadar önem vermiyorlar. Ama o kültürde de başka türden bir dengesizlik var. Onlarda da birey olmak ağır basıyor. Ait olma, birey olma dengesi yine bozuk. Onlar savaşçı olmak istedikleri zaman bizimkinden daha büyük bir ego ile, ben ile savaşmak zorundalar. Ama ister Amerikalı, ister Türk olsun, bir kişinin verdiği kararlardan pişmanlık duymaması için aynı şeyi yapması gerekir. Burada sustum ve Arif Bey'in yüzüne baktım. O da sustu, bana soru sormadı. Konuşmamı bekledi. Bir süre sonra devam ettim. İster Türk olsun, ister Amerikalı, kararlardan pişmanlık duymamak için kişi karar verme ortamına yüksek bir bilinç düzeyiyle gelmelidir. Bu yüksek bilinç düzeyinde kendi niyetinin saflığından emin olarak, ait olma, birey olma dansının bilincinde yaşamın hemen bitebileceğini anlamış olarak kararını vermeli. Yani şimdiye kadar konuştuğumuz bütün konuların bilincinde olarak karar vermelidir. Ancak o zaman pişmanlık duymaz. Evet, öyle. Genç kız atölye dükkanlardan birinden çıktı. Dış kapıya doğru giderken bizim masanın yakınından geçmeye özen göstererek yüzüme baka baka masanın yakınından geçerek gitti. Yüzünde "bu o adam mı?" sorusu vardı sanki. Arif Bey cıvıl cıvıl konuşan kırmızı penyeli kıza bakıyordu. "Sana da böyle cıvıl cıvıl gözlerle bakan bir kız arkadaşın olsun istemez misin?" diye sordum. Güldü. Ben de şimdi aklımdan onu geçiriyordum. Benimle böyle cıvıl cıvıl konuşan bir kızın hayatımda olmasını isteyen bir tarafım var. Onun farkındayım. Ama böyle bir kadının hayatımda olmasının beni korkutan bir yönü de var. Onun da farkındayım dedi. İkimiz de bir süre masa oda oturan gençlere baktık. Arif Bey'in ne dediğini çok iyi biliyordum. Konuyu dağıtmamak için bu yönde aklımdan geçenleri kendime sakladım. Başka bir zaman konuşuruz diye düşündüm. Konuya geri dönmek istedim. Şiirler söyler en güzelini. Ölüm bilincini en güzel şairler ifade ederler. Onların dilinde sezgi canlanır ve onlar kelimeler aracılığı ile kelimelerin ötesinde bir iletişim olanağı yaratırlar. Dediğiniz ilginç geldi Doğan Bey, kelimeler aracılığı ile kelimelerin ötesinde bir iletişim olanağı yaratmak. Bunu ancak şiir yapabilir Arif Bey. Siz Mine Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları kitabını okumuştunuz değil mi? Evet, okumuştum. O kitapta dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Mine Urgan ölüm konusuna girdiğinde sık sık şiirsel dile başvurmuş. Hayır, dikkatimi çekmemişti. Eve gidince bakayım. Ben hazırlıklı geldim. Çantamdan kitabımı çıkardım ve daha önce işaretlemiş olduğum kısımları ona gösterdim. Gerçekten de sayfa 61-75 arasında değişik uzunluklarda 19 şiir vardı. Arif Bey, bu şiirleri kendisi mi yazmış diye sordu. Evet, kendi şiirleri. Mine Urgan yaşlılığın nimetlerinden bahseden biri. Ama yaşlılığın felaketleri olduğunu da kabul ediyor. Bunların en korkuncu sevdiklerinin ölümüdür diyor ve devam ediyor. En yakın arkadaşların ölür, gencecik insanlar ölür, doğurduğun çocuk ölür. Sizin en hoşunuza giden hangi şiir? Her bir şiiri ayrı bir bağlamda yazılmış. O nedenle ayrı ayrı yerleri var. Ama sayfa 71'de başlayan ve daha sonraki sayfada devam eden birkaç şiiri derin ve etkileyici buldum. Sana bunlardan birkaçını okumak istiyorum. Uykusuz gecelerin saatleri ilerledikçe yakında öleceği için bir çeşit hüzün duyduğu da olur. Nice güneşler doğacak, göremeyeceksin. Yaz yağmurları yüzünü okşayamayacak. Karpuz dilimlerini ısıramayacaksın. Hanım ellerin kokusu senin için artmayacak. Karanlık basarken kurumuş bir yapraksın sen. Toprağa karışacaksın. Sonra güneş doğar ve ihtiyarın yaşama içgüdüsü ölüm özlemini yenilgiye uğratır. Ölümün mağarasından gün ışığına çıktı. Güneş ne güzelmiş. Ne güzelmiş kıyıda koşan çocuk. Kayalara martılar gibi konan aşıklar. Açıklardaki beyaz tekne. Ne güzelmiş Karacaahmet'te atsız bir ölü olmamak. Arif Bey bu okuduklarımı gülümseyerek dinliyordu. Gerçekten şiirsel dilin gücü başka dedi. Yaşamak, yaşadığının bilincinde olmak, gerçekten yaşadığını bilerek yaşamak. Durdu, çevresine baktı. Biliyor musunuz Doğan Bey, merak ediyorum. Acaba buradaki insanlardan kaç kişi gerçekten şu anda yaşadığını farkında? Kaç kişi şu anda yaşamanın bir mucize olduğunun bilincinde? Yanıtlamadım. İkimiz de cevabı biliyorduk. Bir süre ikimiz de sessiz kaldık. Daha sonra kitaptan okumaya devam ettim. Bu yaşama içgüdüsü her zaman ayaklanmaya hazırdır zaten. Tamam bitti diyor, vazgeçtim artık diyor. Karanlık kuyu kapağını açmış, beni bekliyor diyor. Derken kirli bir motel odasının banyosunda sevinçle zıplayan küçücük yemyeşil bir kurbağa yavrusu görüyor. Vazgeçmekten vazgeçiyor. Bu son şiiri de içimize sindirmek üzere bir süre sustuktan sonra Arif Bey'e bunlar beni en saran şiirleri dedim. Özellikle yaşam ve ölümün aynı anda yer aldığı mısraları derinden etkiliyor. Onun bir örneği de sayfa 73'te var diyerek okumaya başladım. Çevresinde gördüklerini örneğin rüzgarda sallanan bir ağacı sevmeye başlar. Ölüm ona yaklaştıkça o çılgın ağaca sevdası artıyor. Sevdası arttıkça büsbütün çıldırıyor ağaç, ölüm de biraz uzaklaşıyor sanki. Bir süre ikimiz de sessiz kaldık. Arif Bey, içimi bir hüzün kapladı dedi. Daha sonra konuşmaya devam etti. Sanırım ölüm düşüncesi birçok insanın içini hüzünle kaplar. Ama bu hüzün sanki coşkuya gebe. Ölümün bilincini kaybetmeden şimdi ve şu anda yaşıyor olmayı keşfetmenin potansiyel coşkusu. Sanırım sevinçle zıplayan yemyeşil küçücük bir kurbağa yavrusunu görebilmek için ölümün hüznünü tatmak gerekir. Solumuzdaki masada bir genç kız ve delikanlı oturuyorlar. Gayet rahat bir konuşma içindeler. İlişkilerinde herhangi bir gerginlik yok. Öyle görünüyor ki birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar. Aralarında bir dostluk, yakınlık oluşmuş. Oğlanın gözlüğü var. Yeğenim Sami'yi hatırlatıyor. Kız da konuşurken masaya iki dirseğini dayıyor ve böyle oturunca arkada bir kambur oluşuyor. Farkına vardım. Türkiye'de sık sık gördüğüm bu tür kamburu Kaliforniya'da ancak yabancı öğrenciler arasında gördüm. Türkiye'de çok yaygın olan bu tür kamburlu oturma acaba nasıl oluşuyor diye aklımdan geçirdim. Arif Bey'e bu düşüncemi söyledim. Acaba bizim çocuklarımız büyürken utangaçlık, mahcubiyet bunun nedeni olabilir mi diye konuştuk. Arif Bey kendi kuramını şöyle anlattı. Korku ilişkisinin egemen olduğu bir kültür ortamında yetişen çocuk, başı dik olarak dik oturma, dik yürüme konularında bastırılmış olmalı ve bu da zaman içinde oturuşunda, yürüyüşünde kendini gösterir. Ben de Arif Bey gibi düşünüyordum. Husserl'ın sözünü ettiği kültürün niyetliliği, o kültür içinde yer alan her canlıyı biçimler diye düşündüm. Ölüm bilinci üzerine Don Juan'ın söyledikleri üzerine Arif Bey'le konuşmaya başladım. Don Juan'ın öğretisi. Don Juan ve Carlos kırda geziye çıkıyorlar. Bir yerde dinlenirken konuşmaya başlıyorlar. Don Juan Carlos'un değişmesini gerektiğini söyler. Carlos yavaş yavaş değişmekte olduğunu, zamana ihtiyacı olduğunu belirtir. Don Juan, benim konuştuğum bir anda olan değişme der ve sorunun nerede yattığına işaret eder. Sorunun temelinde senin istediğin kadar zamanın olduğunu düşünmen yatıyor der. Carlos düşüncesinde ısrar eder. Evet, dünyada bir devamlılık vardır. Önceden bilebildiğimiz, önceden tahmin edebildiğimiz bir tutarlılık vardır düşüncesini savunur. Don Juan, senin devamlılık düşüncen seni daha çekingen, ürkek yapar. Devamlılık bilinci içinde senin eylemin ürkek, çekingen bir insanın eylemi olur. Şu dünyada hayatının son savaşını veren bir insanın havası, gücü, etkileyici tavrı olamaz. Yani senin önceden bildiğin devamlılık ve tutarlılık seni ne güçlü kılar ne de mutlu eder der. Bir süre sonra Carlos, çekingen bir insan olmak çok mu kötü bir şey diye sorar. Don Juan hayır der. Eğer ölümsüz isen istediğin kadar çekingen, ürkek olabilirsin. Ama ölümlü bir dünyada yaşıyorsan çekingenliğe, ürkekliğe hiç yer yok. Ürkeklik aslında sadece senin kafanda olan bir şeye bağlanmandan kaynaklanır. Ama bu huşu veren gizemli dünya senin için ağzını açacaktır. Herkese açtığı gibi sana da ağzını açacaktır. O zaman senin güvenilir dediğin devamlılığın hiç de öyle güvenilir olmadığını anlayacaksın. Ürkek ve çekingen olmak insan olarak yapmamız gereken şeyleri yapmamızı engeller. Carlos, insanın sürekli ölümünü düşünerek yaşaması bana doğal gelmiyor diye düşüncesini ifade eder. Ölüm bizi bekliyor ve içinde yaşadığımız şu an bizim bu dünyadaki son savaşımız olabilir diye Don Juan ciddi bir sesle cevap verir. Ben buna savaş diyorum çünkü bir mücadeledir. Birçok insan bir eylemden diğerine hiçbir mücadele göstermeden geçer. Ama bir savaşçı her bir eylemi dikkatle inceler çünkü o eylem onun bu dünyadaki son eylemi olabilir. Savaşçı bu dünyadaki son savaşına gerekli saygıyı gösterir. Bu son savaşı onun yapabileceğinin en iyisini temsil etmeli. Böylesi daha mutluluk vericidir. İnsanın korkusunu giderir. Carlos bu söylenenlerle hemfikir olduğunu, yalnız bunu kabul etmenin ve böyle yaşamanın zor olduğunu söyler. Don Juan Carlos'a bakar ve senin kendini ikna etmen yıllar alacak. Ayrıca ikna olduktan sonra buna göre hareket etmen de yıllar alacak. Umarım bu kadar zamanı vardır der. Sen böyle konuşunca beni korkutuyorsun diye Carlos duygusunu ifade eder. Don Juan yüzünde ciddi bir ifade ile Carlos'u tetkik eder. Bu dünyanın esrarengiz bir dünya olduğunu sana söylemiştim der. İnsanları yöneten güçler önceden kestirilemez, korkutucudur. Ama onların görkemine tanık olmak her türlü çabaya değer. Daha sonra Don Juan Carlos'a bir tuzak kurarak bir tavşan yakalamasını, o tavşanın derisini yüzerek akşam karanlık çökmeden pişirmesini söyler. Don Juan daha önce tuzağın nasıl kurulduğunu Carlos'a öğrettiği için kısa zamanda tuzağı kurar ve tavşanı yakalar. Tavşanı yakalandığını gören Don Juan şimdi onu öldür der. Carlos tuzağın içine uzanır, tavşanı kulaklarından yakalar, tam dışarı çıkarırken birdenbire dehşete düşer. Çünkü tavşanı nasıl öldüreceğini bilmediğini anlar. Don Juan şimdiye kadar tuzak kurmasını öğretmiştir ama nasıl öldürüleceğini öğretmemiştir. Tavşanı elinden bırakır ve Don Juan'a ben öldüremem der. Neden diye Don Juan sorar. Daha önce hiç öldürmedim der. Ama daha önce yüzlerce kuş ve diğer hayvan avladın diye Don Juan cevap verir. Ben onları tüfekle öldürdüm, ellerimle hiç hayvan öldürmedim. Ne fark eder? Bu tavşanın vadesi geldi. Don Juan bu sözleri tavşanın vadesinin geldiğini gerçekten bilen bir insanın otoriter edası içinde söyler. Carlos'un ağzından öykünün geri kalanını dinleyelim. Don Juan gözlerinde vahşi bir bakışla öldür onu diye emretti. Öldüremem dedi. Tavşanın ölmesi gerektiğini bağırarak söyledi. Bu güzel çölde onun serbestçe gezmesinin sonunun geldiğini söyledi. Benim oyalanmaya hakkım olmadığını, tavşanları yöneten ruhun onu tam akşam üzeri benim tuzağıma yönlendirdiğini söyledi. Aklımı karıştıran bir sürü düşünce ve duygular sanki onlar beni bekliyorlarmış gibi kafama üşüştüler. Benim tuzağıma yakalanan tavşanın trajedisini tüm açıklığıyla kavramıştım. Birkaç saniye içinde hayatımda yaşadığım böyle can alıcı anlar aklımdan süratle geçti ve benim de o zamanlar tavşanın durumunda olduğumu anladım. Tavşana baktım, o da bana baktı. Tavşan kafesin kenarına çekilmişti. Büzüşmüştü, sessizdi ve hareketsizdi. Yeniden göz göze geldik. Onun bakışlarında sessiz bir umutsuzluk gördüm ve bu umutsuzluğun kendi umutsuzluğum olduğunu da ta derinlerimde hissettim. Yüksek sesle canı cehenneme dedim. Hiçbir şey öldürmeyeceğim, bu tavşanı serbest bırakacağım. Yoğun bir duygu içinde titredim. Tavşanı kulağından yakalamaya çalışırken kollarım titriyordu. Tavşan kaçtı ve onu yakalayamadım. Yeniden denedim ve yine beceremedim. Başım döndü, gözüm karardı, tuzağı tekmeledim. Amacım tuzağı parçalamak ve tavşanı serbest bırakmaktı. Tuzak umduğumdan daha sağlamdı. Beklediğim şekilde tekmemin altında parçalara ayrılacağına sapasağlam duruyordu. Çaresizlik duygum dayanılamayacak bir yeise dönüştü. Sağ ayağımla tuzağın ucuna bütün gücümle bastırdım. Tuzağı yapmakta kullandığım sopalar çatırdayarak kırıldı. Tavşanı dışarı çıkardım. Bir an içim rahatladı. Fakat bu iç rahatlığı uzun sürmedi. Tavşan elimde hareketsiz sarkıyordu. Ölmüştü. Ne yapacağımı bilemedim. Nasıl öldüğünü bulmaya verdim kendimi. İncelemeye başladım. Don Juan'a döndüm. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Dehşetle tüm vücudum titredi. Taşların yanına oturdum. Başım müthiş ağrıyordu. Don Juan elini başımın üstüne koydu ve tavşanın derisini yüzüp karanlık basmadan pişirmem gerektiğini söyledi. Midem bulanıyordu. Sanki bir çocuğa konuşuyormuş gibi büyük bir sabırla benimle konuştu. İnsanları ve hayvanları yönlendiren güçlerin bu tavşanı bana yönlendirdiğini söyledi. Aynı güçlerin beni de kendi ölümüme yönlendirecek ifade etti. Tavşanın ölümü nasıl benim için bir armağan olmuşsa benim ölümümün de birisine veya bir şeye bir armağan olacağını söyledi. Başım dönüyordu. Günün basit olayları beni yerle bir etmişti. Bunun sadece bir tavşan olduğunu düşünmeye çalıştım. Ama onunla kurmuş olduğum özdeşimi aklımdan çıkartamadım. O tavşanın ben olduğu duygusundan silkinip kurtulamadım. Don Juan tavşanın etinden küçük bir parça da olsa yemem gerektiğini söyledi. Bu şekilde öğrendiğim bilgiyi geçerli kılmış olacaktım. Cılız bir sesle hayır yiyemem dedim. Bu güçlerin elinde biraz sağa sola savrulan yapraklarız diye beni azarladı. Egona önem vermeyi, bencilliği bırak ve bu armağanı uygun bir biçimde değerlendir. Tavşanı yerden kaldırdım, henüz sıcaktı. Don Juan üzerime eğilerek kulağıma şunları fısıldadı. Senin tuzağın onun bu dünyadaki son savaşıydı. Sana söyledim. Bu muhteşem çölde artık onu serbestçe gezmesinin sonu gelmişti. Çok güçlü bir öykü dedi Arif Bey. Ben uzun süre sessiz kalmayı tercih ettim. Don Juan'ın ne güçlü bir öğretmen olduğunu fark etmiştim. Ölüm bilinci bundan daha güzel yaşatılamaz ve öğretilemezdi. Bu düşüncemi Arif Bey'e de söyledim. Bana hak verdi. Çevreme baktım. İnsanlar tarihin yoğun olduğu bu ortam içinde hiç ölmeyeceklermiş gibi heyecansız sıradan bir tavır içinde nefes alıp veriyorlar gibi geldi bana. Acaba Don Juan burada olsaydı onlarla ilgili ne derdi diye düşündüm. Daha sonra büyük bir olasılıkla Don Juan'ın sana ne onlardan, sen kendin bu muhteşemliğin bilincinde ne yapıyorsun diye bana sorardı diye düşündüm. İçinde bulunduğum bu yeri düşündüm. Garsonun vermiş olduğu broşüre şöyle bir göz attım. Çağlar boyu dünyanın merkezi olarak kabul edilen İstanbul'un tarihi merkezi neresidir diye sorulduğunda cevap mutlaka Sultanahmet olacaktır diye başlıyordu. Geçmişte dünyanın merkezine işaret eden anıtların hepsi buradadır. Mimar Sinan'ın eseri Cafer Ağa Medresesi bu anıtlar içinde sessizce yerini almıştır. Gerçekten sessizce yer almış olmalı. Ben daha önce hiç buradan söz edildiğini duymamıştım. Broşüre göz gezdirmeye devam ettim. 1559-1560 yıllarında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Cafer Ağa Medresesi, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'na tahsis edilmiş ve 1989 yılında büyük bir restorasyon geçirmiştir. Bu tarihten itibaren uygulamalı Türk El Sanatları Merkezi olarak faaliyete geçen Cafer Ağa Medresesi'nde hat, tesip, minyatür, ebru, dokuma, yazma, batik, kumaş boyama, takı, ahşap, dekoratif, kreatif süsleme, folklorik bebek, resim, ut, ney, gitar çalışmalarının yanında ustaların en güzide eserlerinin sergi ve satışları da yapılmaktadır. 1998 yılında vakıf tarafından bakım ve onarımı yaptırılan medrese, yeni dönemde sanat, kültür ve eğitim merkezi sıfatı ile sergi, defile, konferans, konser, turizm gibi kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaya hazır hale gelmiştir. Broşürün arka kapağında uygulanan Türk el sanatları başlığı altında el sanatlarının listesi yapılmış ve onun da altında Sultanahmet yöresinin krokisi verilerek Cafer Ahmet resesi kırmızı ile işaretlenmiş. Krokinin altında da vakfın adresi ve telefon numarası yazılmış. Broşürde yazılı olanları Arif Bey ile beraberce okumuştuk. Çetin Altan'ın tarih bilincinin ne kadar önemli olduğuyla ilgili söyledikleri aklıma geldi. Böyle bir hizmeti sunan kişileri tanımıyordum ama içimden onlara değerli hizmetleri için teşekkürlerimi gönderdim. Ne demişler? Ölüm üzerine söylenmiş sözlerle ilgili bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmanın Arif Bey'in ilgisini çekip çekmediğini sordum. Çeker cevabını alınca İngiliz düşünürü Francis Bacon'un ölümle ilgili bir sözü var diyerek konuya girdim. Ölüm bizim dostumuzdur. Onu evine misafir etmek istemeyen zaten evde değildir. Arif Bey bu sözü dinledikten sonra ölüm bilinci ne kadar temel bir bilinçmiş ve tarih boyunca bundan sürekli konuşulmuş, üzerinde düşünülmüş. Ama çok az insan ciddi olarak ölümünün bilincini içine sindirerek yaşamının anlamını bulmuş durumda. Sanki bir tür rüya aleminde yaşıyoruz dedi. Ben de o kadar ciddi olmayan görüşler de ifade edilmiştir dedim ve Woody Allen'ı örnek gösterdim. Woody Allen ölüm insanın yaratarak yapabileceği birkaç şeyden bir tanesidir der ve ilave eder. Seks ve ölüm arasındaki fark şudur. Ölümü kendi başınıza yapabilirsiniz ve kimse sizinle alay etmez diye bitirir. Arif Bey gülmeye başladı. Bu kadar ciddi bir konuda bu kadar alaycı olabilmek de bir marifet herhalde dedi. Ben de Woody Allen'ın öyle tanındığını, sanki başka türlü konuşur veya yazarsa milletin onu okumaktan vazgeçeceğini ara sıra düşündüğümü söyledim. Arif Bey bir süre sustuktan sonra düşünceli bir tavırla bir soru sordu. Ölümün gerçekliği kaçınılmaz bir biçimde gözler önüne konabilir. Bir insanla karşılaştığım zaman iki şeyden emin olabilirim. Bir, bu insan doğmuştur. İki, bu insan ölecektir. O bakımdan hiç kimsenin ölümün var olduğu yatsıyacak bir tavır olamaz diye düşünüyorum. Evet, sıradan insanlar olarak ölümsüz gibi düşünüyoruz ve davranıyoruz ama aslında ölümün kaçınılmaz olduğunu bir zihinsel gerçek olarak biliyoruz. Arif Bey'i dinledim, göz göze geldik. Bunları bana niye söylüyorsun gibi bakmış olacağım ki konuşmaya devam etti. Ölümün var olduğunu herkes kabul ediyor ama ölümün neye yol açtığını, yani ölümden sonra ne olduğu konusunda fikirler farklı sanırım. Bu konuda sizin fikriniz var mı diye sordu. Pek yok. Bildiğim farklı görüşlerin olduğu. Bilimin dediği başka, değişik dinlerin dedikleri başka. Ama geçenlerde bir yerde okumuştum. Üç tür inançtan bahsediyordu. Bu üç görüşten ilki biyolojik görüş. Beyin işleyişini durdurunca artık yaşama duygusu da kaybolur. Bundan ötesinde de başka bir şey yoktur. İkinci görüş, ölünce ruhun cennete veya cehenneme gideceğidir. Bu yaşam kısa bir deneme yeridir. Sınavı iyi verirsen cennete, kötü verirsen o zaman cehenneme gidersin. Birçok din bu iki temel kavramı öbür dünya gerçeği olarak tanımlar. Öbür dünya sonsuzdur. Yeteri kadar cehennemde yandıktan sonra cennete gidebileceğin gibi günahlarının türü ve büyüklüğüne göre affedilebilme olasılığı da vardır. Veya hiç affedilmeden ebediyen cehennemde yanma olasılığı da vardır. Arif Bey, benim bildiğim, daha doğrusu bana öğretilen öbür dünya bu dedi. Bana öğretilen de bu. Ama bir üçüncü görüş daha var. Reenkarnasyon. Bu görüşe göre ruh kendi evrimini tamamlamak için defalarca yaşama değişik bedenlerde geri döner. Bu ruhun evrimi için gereklidir ve her yaşama gelişi ruhun evrimini en iyi tamamlayacak biçimde ayarlanır. Örneğin ilk hayatlarının birinde sorumluluk alarak çocuk yetiştirmeyi öğrenememiş biri, daha sonraki hayatlarında çocuk sahibi olacak ve sorumluluk içinde çocuk yetiştirmeyi öğrenecektir. Hinduizm böyle bir dindir ve bu din bütün öğretisini reenkarnasyon kavramı üzerine kurmuştur. Doğan Bey, geçenlerde televizyonda bu konuda bir program izlemiştim. Türkiye'nin değişik yerlerinde öldükten sonra yeniden doğarak eski evlerini ve anılarını, babalarını tanıyan insanlarla ilgili bir program yapılmıştı. Evet, bir kez ben de gördüm. Yani bu üç görüşte bizim halkın aşina olmadığı görüşler değil. Ama dinimiz İslam olduğu için dinimizin ölümden sonra ne olduğu ile ilgili getirdiği inanç en yaygın olanı. Tabii, böyle olması da doğal. Bu buluşmamda ölümden sonrası üzerinde durmak istemiyorum. Üzerinde durmak istediğim ölüm bilincinin insanın yaşayış biçimini nasıl etkileyeceği üzerinde. Savaşçının ölüm bilinci onun yaşamının en temel öğelerinden biridir. Savaşçının yaşamının anlamı, kişisel bütünlüğü, sorumluluğu, gücü, niyetinin saflığı onun ölüm bilincini temel almış durumda. Onu görebiliyorum. Don Juan buna son dansını yaparcasına yaşamak der. Arif Bey, son dansını yaparcasına yaşamak savaşçının yaşayış biçimi ve bunu ancak ölümünün bilincine vardığı zaman başarabilir. Şiirlerin bilinci. Arif Bey'le konuşmamızın sonlarına geliyorduk. Biliyor musunuz Doğan Bey dedi. Bu konuşmamızdan sonra birçok şeye bakışımda değişiklik olacağını sanıyorum. Karar vermeden önce dikkatli olmam gerektiğini ve karar verdikten sonra hani derler ya ölümüne diye, işte öyle ölümüne o kararları eyleme geçireceğimi düşünüyorum. Bu konuşmalarımızın bir ilginç yanı da şiirlere bakış tarzında bir değişiklik olduğunu seziyorum diye konuşmasına devam etti. Şiirler konusuna değinince ben de düşündüklerimi söylemek istedim. Ben de ancak son zamanlarda şiirle ilgilenmeye başladım. Yani felsefi anlamda anlamda ilgilenmemden söz ediyorum. Ait olma, birey olma dansı ve bireyin kendi yaşamını yaşayabilmesi özgürlüğü ile birlikte şimdi ölüm bilinci açısından şiirlere bakmaya başladım. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri ölüm bilincinin uyanmaya başlamasının en klasik, en güzel örneklerinden biri. Doğan Bey, sanırım konuşmamızın sonlarına geldik. İçimden birkaç şiir okuyarak bu konuşmayı bitirmek geliyor. Ama yanımızda şiir kitabı yok. Sen öyle san. Şiir kitabı da getirdiniz mi? Evet, hem de sayfaları işaretlenmiş olarak. Gerçekten iyi bir hazırlık yapmışsınız. Kimlerin şiirlerini okuyacaksınız? Ben buldum. Okuması senden. İlhami Soysal'ın 20. yüzyıl Türk şiiri antolojisi kitabını ona verdim. Küçük kağıt parçaları koyarak işaretlediğim ilk sayfayı açtı. Yahya Kemal'in Sessiz Gemi başlıklı şiirini okumaya başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz. O kalkışta ne mendil ne bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Çok güçlü bir şiir diyerek Arif Bey okumasını bitirdi. Bir süre sustu ve size bir sorun var diyerek yüzüme baktı. Sor dedim. Ben ölümü düşününce veya bu tür şiirleri okuyup ölümün bilincine varınca içimi bir hüzün kaplıyor. Benim de. Ama sizin temel fikriniz insan ölümünün bilincine varınca şimdinin, şu anın daha önemini kavrayacak ve yaşamın muhteşemliğini kavrayarak hayatına sahip çıkacak. Doğru değil mi? Yani doğru anlamışım değil mi? Evet, doğru anlamışsınız. Ama örneğin bu şiiri okuyunca hüzünden, elemden, acıdan başka bir şey düşünemez hale geliyorum. Neden? Çünkü sevgili dostum Arif Bey, sen ve ben sıradan insanlar olarak egomuzda nesnel ben ile bu şiiri dinliyoruz. Gözlemleyen ben bilinci içinde dinlersek savaşçının verdiği anlamı algılamaya başlarız. Peki savaşçının algılaması için de bu şiiri nasıl dinleyebilirim? Savaşçı olmadan savaşçının algılamasına sahip olmak olanaksız. Savaşçı olmak bir varoluş meselesidir. Bir bilgi meselesi değil. Önce varoluşu halletmek gerek. Önümüzdeki buluşmamızda değişim konusunu ele almak istiyorum. O zaman bunu daha ayrıntılı konuşabiliriz. Peki gerçekten merak ettiğim bir konu bu. Benim de merak ettiğim bundan sonraki şiiri nasıl algılayacağınız. Cahit Sıtkı Tarancı'nın birkaç şiirini işaretlemiştim. İlk şiirini okumaya başladı.